sen olsaydın.
TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nda Sen Olsaydın programıyla sevgi, saygı ve muhabbetlerimizle yine karşınızdayız. Sen Olsaydın programında bu hafta kardeş olmaktan bahsedeceğiz. Nisan sonu, Mayıs başı kardeşlik haftası olarak kabul ediliyor. Her ne kadar kardeşlik belli zaman sınırları içerisine hapsedilemeyecek, sığdırılamayacak bir kavram olsa da belirli gün ve haftaların amacı o konuda aslında bir farkındalık oluşturmaya çalışmak. Tıpkı anne ya da babalarımızın onlara olan sevgimizin bir güne sığdırılamayacağı gerçeğinde olduğu gibi. Yeri gelmişken hemen program başında hatırlatmak istiyorum. Belirli gün ve haftaların bazıları bayram ve kutlama günleri oluyor, bazıları anma günleri oluyor, bazıları da az önce bahsettiğimiz kardeşlik haftasında olduğu gibi farkındalık günleri olabiliyor. Dolayısıyla kimisi bazen tek gün, bazen birkaç gün, bazen de birkaç hafta etkinlik içerebiliyor bu belirli gün ve haftalar. Ama nihayetinde ortak olan şu ki belli bir bilinç ve farkındalık oluşturma çabası. Biz de bugün bu vesileyle kardeşlik haftasında kardeş olmaktan bahsedelim istedik. Sen olsaydın nasıl bir kardeş olurdun? Ya da sen nasıl bir kardeşsin? Kardeşinin peki nasıl olmasını isterdin? Gerçekten kardeşlik duygusuyla yaşayabiliyor muyuz acaba insanlar olarak? Yani hem bireysel hem de toplumsal olarak bakmaya çalışacağız kardeşlik konusuna. Bugünkü konu başlığımız kardeşlik dedik, kardeş olmak dedik ama nedir acaba kardeşlik ya da kardeş olmak? Aynı anne ve babadan ya da aynı anne veya aynı babadan olan kişilerin o biyolojik yakınlıklarını ifade eden öz ya da üvey kardeş olma kavramlarında kendini buluyor bazen kardeşlik kavramı. Bazen İslam ya da ümmet kardeşliği olabiliyor. Hatta çerçeveyi daha da genişletirsek insanlık anlamında kardeşlik şeklinde de algılanabilir. Kardeşlik dediğimiz kavram ya da kardeş olma dediğimiz husus. Aslında kardeşliğe sınır çizmek zor çünkü kardeşlik sınır tanımaz. Tüm insanlar Hazreti Adem ve Hazreti Havva'dan geldiğine göre aslında işin özüne bakıldığında tüm insanlar kardeş değil midir? Ama uygulamaya bakıldığında biz maalesef farklı sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. Hucurat Suresi 10. ayeti kerimede müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkun ki esirgenesiniz buyurulmakta. Hadis-i şerifte ise Müslüman Müslümanın kardeşidir buyurulmakta. Ve yine bir diğer hadis-i şerifte ise iman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de kamil manada iman etmiş olmazsınız buyurulmakta. O halde cennete girebilmenin ölçüsü iman etmek. Peki iman etmenin ölçüsü? O da kamil manada birbirini sevebilmek. Peki aslında tam da bugün bahsetmeye çalıştığımız hususla kesişmiyor mu bu konu? Kamil manada birbirini sevebiliyorsa insanlar o halde orada kardeşlik var demektir. Birbirini kardeş olarak görüyor ve o doğrultuda davranıyor demektir insanlar. Bir diğer hadis-i şerifte de Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu zalime teslim etmez. Kim Müslüman kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir. Kim Müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarından kurtarır. Kim bir Müslümanın bir kusurunu örterse Allah da kıyamet günü onun kusurunu örter buyurulmakta. O halde kardeşlik neleri gerektirir? Tüm bu söylediklerimizden yola çıkarak, şöyle bir özetlersek ayet ve hadislerden de yola çıkarak, her şeyden önce kardeş, kardeşi sevendir, gözetendir değil mi? Bunun dışında kardeş başka neler yapar ve bu kardeşlik kavramı başka neleri gerektirir? Kardeş, kardeşinin iyiliğini ister, ona zulmetmez, onun ihtiyacını karşılamaya, sıkıntısını gidermeye çalışır. Kardeş, kardeşin kusurunu araştırmaz, bilakis bildiği kusurları varsa uyarır ve ifşa olmaması için de gayret sarf eder. Kardeş kardeşe ne yapar ya da ne yapmalıdır, nasıl davranmalıdır sorularının en güzel cevaplarından birini biz somut örneklerle hicret sonrası Ensar Muhacir kardeşliğinde görüyoruz. Hicretin hemen ardından Hazreti Peygamber'in işaretiyle Mekkeli muhacirler, yani göç edenler, hicret edenler, Medineli Ensar'la, yani yardım edenlerle kardeş olmuşlardı. Hepsinin bir kardeşi vardı. Yani bir Mekkeli muhacir, bir Medineli Ensar'la kardeş ilan edilmişti. Ama altını çizelim ki bu kardeşlik sadece dilde, sözde bir kardeşlik değildi. Aynı zamanda da uygulamada en somut, en güzel örnekleriyle bir güzel kardeşlikti. Çünkü bu kardeş aynı zamanda diğer kardeşini malına, mülküne de ortak ediyordu. Hani bu aslında zor bir konudur, değil mi? Kardeşlik dünya malı araya girdiğinde işte o zaman anlaşılır denir ya, kardeşliğin sadece dilde değil uygulamada en güzel örneklerini işte bu Ensar Muhacir kardeşliğinde görmekteyiz. Sırada güzel bir hikayemiz var. Kardeşliğin fedakarlık demek olduğunu çok güzel anlatan bir hikaye. Bakalım satır aralarında neler bulacağız, kendi adımıza ne gibi hisseler alacağız bu hikayeden. Bununla birlikte bu hikayeden öğreneceğimiz bir husus daha var ki, Halil İbrahim bereketi sözünün nereden çıktığını da öğrenmiş olacağız. Babalarından kalma tarla ile geçimini sağlayan iki kardeşti Halil ve İbrahim. O gün çok çalışmışlar ve tarladan topladıkları mahsullerini eşit miktarda paylaşmak için çuvallara doldurmuşlardı. Toplam 10 çuval vardı ve her birine aslında 5'er çuval düşüyordu. Bütün gün çalışan biri için çok zordu bu 5 çuvalı taşımak. Ertesi gün gelir alırız diyerek o gün evlerine döndüler. İbrahim gönlü zengin ve fedakar bir abiydi. Biraz dalgın ve hayli yorgun eve geldiğinde eşine "Hanım," dedi. "Allah'a şükür işlerimiz bitti. Yarın da topladıklarımızı gidip alacağız inşallah. Hani diyorum ki Halil henüz evli değil ama inşallah evlenecek, yeni bir yuva kuracak. Bu mahsullerin parası ona daha çok lazım. Hem Allah korusun benim başıma bir şey gelse sen varsın. Peki ya Halil'e bir şey olsa? Yarın sabah erkenden gidip çuvalların 4'ünü bizim için alır, 6'sını da kardeşime bırakırım. Buraya geri getirirse de onlar senin deriz, olur mu? Ne dersin?" der. Halil de gönlü zengin ve vefakar bir kardeştir. İbrahim gibi Halil de o gece düşünceler içindedir. "Ben tek başıma yaşıyorum. Bu 5 çuvallık mahsul bana çok gelir. Abim ise evli ve çocukları var. Daha çok kişiye bakmakla yükümlü. 5 çuvalın parasını ben ne yapayım ki? En iyisi hakkımdan ona bir çuval vereyim," der kendi kendine. Hiçbirisi "benim çuvallarım daha çok olmalı" diye düşünmez. Aksine birbirlerini düşünürler. Ertesi günü onları tarlada bir sürpriz bekliyordur. Halil o sabah öğleye doğru çuvallarını almaya gelir. "Abim sabahtan gelmiş almıştır. Bana kalan 5 çuvaldan birini de geçerken ona bırakırım," diye düşünür. Uzaktan İbrahim'i görünce şaşırır. "Neden orada bekliyor acaba? Bu saatte ne işi var?" diye merakla beklerken bir yandan da tarlaya doğru yürümeye devam eder. Tarlaya abisinin yanına geldiğinde o da donakalır. Gece 10 çuval bırakmışlardır tarlada. Fakat şimdi sayamayacakları kadar çok çuvalları vardır. Bu çuvallara ne olmuştu da sayıları bu kadar artmıştı acaba? Merhamet edene merhamet olunmuştu. Haklarındaki bir çuvaldan vazgeçen iki kardeşin mahsulü bereketlenmiş ve sayılamayacak kadar çok olmuştu. İşte o günden sonra Halil ve İbrahim kardeşlerin dualarda artık bir yeri olur. "Allah'ım Halil İbrahim bereketi ver," diye dua eder insanlar. Halil ve İbrahim gibi gönülleri bereketlensin, Halil ve İbrahim gibi paylaşabilsin de Halil İbrahim bereketi olsun diye. Kardeşliğin fedakarlık demek olduğunu bu hikayenin satır aralarında çok net bir şekilde gördük zannediyorum. İşte o Halil İbrahim bereketi sözünün de nereden doğduğunu, o günlerden bugünlere nasıl dilden dile aktarıldığını görmüş olduk bu hikaye vesilesiyle. Ve kardeşlikteki o fedakarlığın ne güzel bir şey olduğunu, o merhametin, o özverinin aslında bereketi de beraberinde getirdiğinin güzel bir örneğiydi bu hikaye. Hazır Halil İbrahim bereketi demişken Halil İbrahim sofrasına bir geçiş yapalım istiyorum. Bu arada güzel bir eser dinleyeceğiz. Barış Manço, Halil İbrahim sofrası diyecek. Şöyle kulaklarımızın pasını bir atalım. Ardından kardeş olmak konusuyla Sen Olsaydın programında birlikteliğimiz devam edecek.
Bir sofra kurulmuş ki Halil İbrahim adına, ortada bir tencere boş mu dolu mu bilen yok. Bir sofra kurulmuş ki Halil İbrahim adına, ortada bir tencere boş mu dolu mu bilen yok. Buyurun dostlar, buyurun Halil İbrahim sofrasına. Buyurun dostlar, buyurun sofrasına. Buyurun dostlar, buyurun Halil İbrahim sofrasına. Daha çatal, bıçak, kaşık icat edilmemişken, İsmail'e inen koç kurban edilmemişken, bir kavga başlamış ki nasip kısmet uğruna, kapağı ver kulbu al kurbanı hiç soran yok. Bir kavga başlamış ki nasip kısmet uğruna, kapağı ver kulbu al kurbanı hiç soran yok. Buyurun dostlar, buyurun Halil İbrahim sofrasına. Buyurun dostlar, buyurun Halil İbrahim sofrasına. Buyurun dostlar, buyurun Halil İbrahim sofrasına.
Yıllardır sürüp giden bir pay alma çabası, topu topu bir dilim kuru ekmek kavgası. Bazen durur bakarım bu ibret tablosuna, kimi tatlı peşinde, kimininse tuzu yok. Bazen durur bakarım bu ibret tablosuna, kimi tatlı peşinde, kimininse tuzu yok.
Buyurun dostlar, buyurun Halil İbrahim sofrasına. Buyurun dostlar, buyurun Halil İbrahim sofrasına. Alnı açık, gözü tatlar, buyursunlar baş köşeye. Kula kulluk ederlerse ömür boyu taş düşeye. Nefsine hakim olursan kurulursun tahtına. Çala kaşı saldırırsan ne çıkarsa bahtına. Hala gibi bileğiyle, yayla gibi yüreğiyle, çoluk çocuk geçindirip haram nedir bilmeyenler. Buyurun siz de buyurun, buyurun dostlar, buyurun.
Barış der her bir yanı altın gümüş taş olsa, dal kabuklar etrafında el pençe divan dursa, safa kulba kapa itibar etme dostum, içi boş tencerenin bu sofrada yeri yok. Para pula ihtişama aldanıp kanma dostum, içi boş insanların bu dünyada yeri yok. Sapa kulba kapa itibar etme dostum, boş tencerenin bu sofrada yeri yok. Para pula ihtişama aldanıp kanma dostum, İçi boş insanların bu dünyada yeri yok. Safa kulba kapa, itibar etme dostum, İçi boş tencerenin bu sofrada yeri yok. Para pula ihtişama.
TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nda Sen Olsaydın programıyla birlikteliğimiz devam ediyor. Barış Manço'nun o güzel eserine kulak verdik. Halil İbrahim sofrası dedi Barış Manço. Alnı açık gözü toklar buyursunlar baş köşeye. Sapa kulba kapağı itibar etme dostum. İçi boş tencerenin bu sofrada yeri yok. Para pula ihtişama aldanıp kanma dostum. İçi boş insanların bu dünyada yeri yok dedi Barış Manço. Evet, gönlü tok insan olabilmek, paylaşmayı bilmek hakikaten önemli. Kardeş olma konusuyla birlikteliğimiz devam ediyor Sen Olsaydın programında. İşte tam da paylaşmayı bilmek demişken kardeş olma konusunun hemen bir alt başlığına geçelim istiyorum. Hani bazen konu açıldığında denir ya, tek çocuk olduğunda tek çocuk paylaşmayı yeterince bilmiyor. Dolayısıyla en azından bir kardeşle paylaşmayı aile içinde öğrenmesi lazım diye. O tek çocukta kardeşliği yeterince bilemeyeceği, anlayamayacağı söylenir. Çocukluktan itibaren her ne kadar parklar, kreşler, çeşitli oyun ve eğlence alanları ya da eğitim kurumları ve çeşitli sosyal alanlarda bu duygu, yani kardeşlik duygusu verilmeye çalışılsa da aynı evin içinde bu duyguyu yaşamak çok daha başka olsa gerek. İşte tüm bu sebeplerle çoğu çocuk gelişimi uzmanı, psikolog ve pedagog bir çocuğun yalnız büyümemesi ve en azından bir kardeşle bu duyguyu yaşaması gerektiğini söyler. Gerçekten de öyle değil midir? Şöyle kardeşlerimizle yaşadıklarımızı bir gözden geçirmeye çalışalım. Belki bir kardeş, belki pek çok kardeşe sahibiz, bilemiyorum, her birimiz için durum değişecektir. Ama geçmiş yıllara şöyle bir göz atalım, geçmişin anılarını kardeşimizle ya da kardeşlerimizle geçirdiğimiz o günleri şöyle bir hatırlamaya çalışalım. Acısıyla, tatlısıyla, mutluluğuyla, hüznüyle, kim bilir belki hala henüz kimsenin bilmediği sırlarımızla neler neler çıkacak acaba geçmişin o tozlu sayfalarında, anılar arasında. Ben bu programa hazırlanırken, bu programın hazırlığını yaparken kardeşimle aynı ranzada yattığımız döneme dair bir hatıra gözümde canlandı. Hani kardeşlik deyince. Geçmiş zamanlar tabii herkesin ayrı ayrı Walkman'i yoktu. O dönem elimizde tek bir Walkman vardı. Bazı geceler o alır dinlerdi, bazı geceler ben alır dinlerdim. Ama dedik ki buna bir ortak çözüm bulsak. Çünkü ikimiz de dinlemek istiyoruz ama yapacak bir şey yok dedik. Ama sonra düşündük ki aslında yapacak şey var. İkimiz de duvar tarafına doğru yaklaştık. Ve bir gün birimiz Walkman'i takıyordu, bir gün birimiz ama kulaklığı paylaşıyorduk. O hani kulaklığın kablosu ikiye ayrılır ya, onu son sınıra kadar ayırdık ve kulaklığın birini birimiz, diğerini diğerimiz taktı ve böylece her ne kadar o gün Walkman kimin elindeyse onun zevkine tabi olsak da neticede ikimiz de yatarken o Walkman'i dinleyebilmiş olduk, kulaklığın sağını ve solunu birer birer alarak. Buna dair tabii pek çok anılar var mutlaka kardeşlerimizle yaşadığımız. Şimdi kendi çocuklarıma baktığımda da zaman zaman her ne kadar kavga etseler de, tartışsalar da, birbirleriyle geçinemedikleri anlar olsa da aslında bazen öyle cümlelerle bu kardeşliği ele veriyorlar, ifade ediyorlar ki o zaman insanın gerçekten de hani iyi ki kardeşler, iyi ki o kardeşlik duygusunu yaşayabilmişler diyesi geliyor. Bir gün oğlum bir kampa katılmıştı. Aslında çok da uzun süreli bir kamp değildi. 2-3 günlük bir kamptı ama kızım abisini o kadar özledi ki o 2-3 günün sonunda yanıma gelip dedi ki, anne gerçekten de abimsiz hayat olmuyormuş. O an benim gözlerim doldu, kendisinin de, kızımın da. Yine zaman zaman dediğim gibi tartışsalar da bir gün oğlumun da bir itirafı çok hoşuma gitmişti. Kardeşi uyuyor. Ve ona şöyle bir baktı, sonra bana döndü, dedi ki, anne uyurken ne kadar da şirin değil mi? ki o uykunun az öncesinde de ciddi bir tartışmaları, kavgaları olmuştu. İşte bu kardeşliğin güzel tarafları, acısıyla, tatlısıyla, mutluluğuyla, hüznüyle hakikaten kardeş olabilmek güzel. Evet, aynı evin içinde yani kardeş olmak, biyolojik anlamda kardeşlikten bahsettik. Tek çocuk olmak ya da çok çocuk olmak. İşte bu ikisinin arasında bir noktanın teşvik ve tavsiye edildiği bir dönemdeyiz. Ama bununla birlikte dünyanın hala belli ülkelerinde tek çocuk sınırlaması var ve bu baskıyla yapılıyor. İnsanlar bunun çok farklı sıkıntılarını yaşıyor maalesef. Bununla birlikte yaşlı nüfusun her geçen gün artıp genç nüfusun azaldığı Avrupa ülkelerinde ise aileler çocuk sahibi olmaya teşvik ediliyor, özendiriliyor. Çoğu zaman ekonomik yardımlarla, destek paketleriyle çok çocuk olmak yolunda aileler yardım ve destek görüyorlar. Bu da dünya geneline bakıldığında bir yanda tek çocuk sınırlamasının dayatıldığı ülkeler, bir yandan da az önce bahsettiğimiz yaşlı nüfusun çoğalıp genç ve çocuk nüfusun azaldığı Avrupa ülkelerinde ise çocuk teşvikinin olması işte böylesine bir tezat da oluşturuyor. Kardeş kıskançlığı ya da üvey kardeş olma konuları da kardeş olma konusunda akla gelen alt başlıklar arasında. Kardeş kıskançlığının altında yanlış anne baba tutumları, üvey kardeş olma konusunda yaşanan rahatsızlık ve gerginliklerin altında ise ne yazık ki toplumun bilinçaltı ön yargıları ve kalıplaşmış düşünceleri yatmakta. Her ne kadar uç ve sıra dışı olaylar haber olsa da aslında kardeşlik ve kardeşçe davranma yaratılıştan yani fıtraten insanın doğasında var. Bakın, güzel bir hikaye var sırada. Aynı zamanda gerçek bir hayat hikayesi. Albrecht ve Albert Dürer kardeşlerin bir hayat hikayesi. Ona bir kulak verelim istiyorum. Ardından yine devam edeceğiz kaldığımız yerden. Yıllar önce 1400'lü yıllarda Almanya'da Nürnberg yakınlarında minik bir evde çok kalabalık bir aile yaşardı. Tam 18 çocuğu olan bu ailenin babası onlara bakabilmek için gece gündüz çalışırdı. Öyle ki çocuklar kimi zaman babalarının yüzünü bile göremezdi. 18 kardeşin içinde birbirine daha yakın olan iki kardeş vardı ki bunlar asla umutsuzluğa düşmeden gelecek günlerin güzel hayallerini kurardı. Kalplerinde gizliden gizliye çok mutlu ve çok başarılı olacaklarına dair inançları vardı çünkü. Her ikisi de gerçekten usta bir ressam olabilmek için doğduklarına inanıyorlardı. Fakat bu hayal için önce akademiye gitmenin gerekli olduğunu bilen kardeşler para bulabilmek için değişik çözüm yolları düşünmeye başladılar. Günlerce süren tartışmalardan sonra iki kardeş ortak bir karar almış ve yazı tura atmaya karar vermişlerdi. Yazı tura da kaybeden maden ocağında çalışacak, kazandığıyla kardeşinin sanat akademisindeki masraflarını karşılayacaktı. Sonra da kazanan kardeş 4 yıl sonra mezun olduğunda ya resimlerini satarak ya da gerekirse madende çalışarak diğer kardeşi okutacaktı. Bu karar ikisinin de hoşuna gitmişti. Bir sabah herkes uyurken kalkıp yazı tura için bahçeye çıktılar. Fısıltılı dualar eşliğinde yazı tura attılar. Yazı turayı küçük olan kazandı ve Nürnberg'deki sanat akademisinin, büyük olansa maden ocağının yolunu tuttu. Abisi 4 yıl boyunca sanat akademisinde okuyan kardeşine kazandığı tüm parayı gönderdi ve sabahın ilk ışıklarında çalışmak için gözünü açtığı anlarda kardeşini hatırlayıp onun için çok iyi bir ressam olması için dua etti. Kardeşi gerçekten de abisinin istediği gibi çok çalıştı ve çok başarılı oldu. Onun kara kalem ve yağlı boya resimleri akademide neredeyse herkeste hayranlık uyandırmıştı. Öyle ki daha mezun olmadan hatırı sayılır paralar kazandı. Günler, yıllar böylece geçti ve artık genç sanatçı için mezun olma zamanı geldi. Başarılı ressam diplomasıyla köyüne döndüğünde kalabalık ailesi evlerinin verandasında yemekteydi. Onu görür görmez hepsi sevinç çığlığı attı. Hatta anne ve babaları çoktan sevinç gözyaşlarını akıtıyordu bile. Herkesle tek tek görüşüp uzun uzun sarılan genç sanatçı en son madenci abisinin yanına geldi. Uzun uzun gözlerine baktı. Bu sefer mutluluktan ve gururdan ağlama sırası abideydi. Dakikalarca sarıldıktan sonra küçük kardeş ayağa kalktı ve madenci abinin gözlerinden öpüp ona yaptığı eşsiz iyilik için binlerce kez teşekkür etti. Herkese aralarındaki anlaşmayı hatırlattı ve şöyle dedi. Benim hayallerim dualarımızla gerçekleşti. Şimdi fedakarlık sırası bende. Abim Nürnberg'e gidip hayallerini gerçekleştirecek. Bu kez de ben onun masraflarını karşılayacağım dedi. Herkesin gözü madenci abiye döndü. Abi oldukça solgun olan yüzünü yıkayan gözyaşlarını gizlemeye gerek görmeden hayır anlamında başını salladı ve kardeşim Nürnberg'e gidemem. Benim için artık çok geç. 4 yıllık maden işçiliği ellerime neler yapmadı ki? Her parmağım en az bir kere ezilip kırıldı. Son zamanlarda sağ elimde dayanılmaz romatizma ağrıları da başladı. Bir bardağı bile zor tutuyorum. Benim için artık çok geç ama senin için çok mutluyum dedi ve tüm ısrarlara rağmen akademiye gitmedim. Evet, aslında bu gerçek bir hayat hikayesi. Söze de başlarken ifade ettiğimiz üzere Albrecht ve Albert Dürer kardeşlerin hikayesi. Çok ünlü bir ressam oldu Albrecht Dürer. Fakat bunların içinde hiçbiri Albert Dürer'in o günkü yemekten sonra yaptığı kara kalem çalışması kadar ünlü olmadı. Albrecht, ağabeyinin maden ocağında çalışmaktan eğri büğrü olmuş parmaklarını, kırışık avuçlarını bütün detaylarıyla çizdi. Resimde Albert'in parmakları sanki dua ediyormuş gibi göğe doğru yönelmişti. Dürer bu çalışmasına basitçe eller adını verdiyse de insanlar böylesine açık avuçlara ve göğe yönelmiş parmaklara hayran kalıp bu resme dua eden eller dediler. Bugün aslında pek çok duvarda, pek çok yerde asılı olan bu resim dua eden eller olarak Dürer'lerden daha çok bilinir ve tanınır oldu. Böylesi bir fedakarlık örneği işte. Bu fedakarlık gönüllü olarak, bilerek, isteyerek yapılan bir fedakarlık. Biyolojik kardeşliğin bir göstergesi ama bazen de öyle olur ki bu gönüllü kardeşlik olarak dostlar, arkadaşlar arasında ifade edilir. Kardeşim kadar seviyorum denir. Bazen kader sizi sütte birleştirir, süt kardeş yapar. Bazen o kadar iyi arkadaş olursunuz ki bunu kardeşliğe dönüştürmek için kan kardeş olursunuz. Peki sadece insanlar mı kardeş olur? Hayır, aslında kardeş ülkeler, kardeş şehirler, kardeş belediyeler, tüm bu kavramlar ülkelerin, şehirlerin, belediyelerin de kardeş olacağına, gerçeğine götürüyor bizi. İnanç birlikteliği, tarih birlikteliği, ülkü ideal birlikteliği, kardeşliğin ölçütü oluyor bazen. Bazen de içinde bulunduğumuz coğrafya ve mekan. Bazen kardeş okul, kardeş sınıf, yetim kardeş, kardeşliğin çeşitli örneklerini gösteriyor bize. Ama bazen de hiç tanımadan da kardeş olabiliyoruz ki işte sınırları aşan kardeşlik de böyle bir şey. Hani dedik ya, zaman ve mekan birlikteliği gerekmez kardeşlikte diye. Çağlar öncesinden Hazreti Peygamber kardeşlerimi özledim, beni görmeden seven kardeşlerimi diye bahsediyor bizden. Zaman mefhumu işte o noktada ortadan kalkıveriyor. Bazen de çağımızın mazlumlarını düşünürüz. O aç, susuz, işgal altında, yokluk ve sefaletin kıskacında çocukları, kadınları, insanları düşünüp onları hiç görmesek de, bilmesek de o insanlar bizim kardeşimizdir deyip onların selameti, iyiliği için dua ederiz ki işte bu da kardeşliğin en güzelidir. Yüzünü görmediği, adını bilmediği, büyük ihtimalle de hiç görmeyeceği, bilmeyeceği insanları duasına katmanın adıdır aslında kardeşlik. Kardeşçe yaşamayı bilene şu dünya nimetleri aslında yeter de artar bile. Şu dünya hayatında savaşsız, kavgasız, ağız tadıyla, gönül huzuruyla kardeşçe yaşayabilmeyi Rabbim hepimize nasip etsin ve kardeş olun ey insanlar seslenişiyle de programımızı nihayet erdirmiş olalım. Haftaya görüşünceye kadar hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
Sen olsaydın.